Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25, Şehrevar 1400, Hicri Kameri 9, Safer 1443 ve Miladi Takvimle 16 Eylül 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ozon tabakası, yerkürede hayatın beka güvencesi ve mutfak kültürü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın Lübnan'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonist rejim İsrail'in nükleer silahları karşısındaki suskunluğunu eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Biden'ın İran ile diplomasiye inandığını iddia etti. İranlı yetkili Suriye'nin petrol ve servetinin yağmalanmasının durdurulmasını istedi. Rusya, İran Büyükelçiliğine 300 bin doz Rus Sputnik korona aşısını teslim etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, İran'da Lübnan Hizbullah temsilcisiyle görüşmesinde İran'ın çeşitli alanlarda Lübnan'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki temsilcisi Abdullah Safiyeddin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulması vesilesiyle Lübnan halkını ve hükümetini tebrik ederek Lübnan halkının sorunlarının bir an önce çözülmesini ve Lübnan halkının taleplerinin yerine getirilmesini umduğunu dile getirdi. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin direnişi desteklemeye devam edeceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Lübnan halkının Siyonist ve tekfirci düşmana karşı onurlu direnişini bölge halkları ve özgürlük savaşçıları için bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi. Emir Abdullahyan, Lübnan halkı ve hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin genişletilmesine vurgu yaparak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İran temsilcisi Abdullah Safiyeddin de Emir Abdullahyan'ın İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin temsilcisi, Lübnan halkı zor zamanlarda Lübnan'ı desteklediği için İran İslam Cumhuriyeti'ne minnettardır dedi. Abdullah Safiyeddin ayrıca Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu yakıtı temin ettiği için İran İslam Cumhuriyeti'ne ayrıca teşekkür etti. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti'nin her alanda büyüme refah aşamalarından geçmesini umduğunu dile getirdi.
Öte yandan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah İran'a gönderdiği akaryakıt taşıyan tanker konvoyunun Lübnan'a girişi arifesinde bir mesaj yayınladı. Nasrullah mesajında Perşembe günü akaryakıt tankeri konvoyunu karşılamak için Malbec El Harmel bölgesinde insanların bir araya geleceğini öğrendim. Şerefli halkımızın büyük ve samimi desteğinin farkındayım ifadesi kullanıldı. Lübnan vatandaşlarına teşekkür eden Nasrullah, insanların sağlığı ve yakıt tankerinin korunması için tanker konvoyunun geçişi sırasında halkın toplanmamasını istedi. Nasrullah, Amerikan yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt satın alma önerisinde bulunmuştu. Nasrullah, İran'dan akaryakıt alımı konusuna ilişkin 3. akaryakıt taşıyan geminin Lübnan'a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan'ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var demişti.
İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, İran'ın kapsamlı ortak eylem planını da COEP'te kimseye boşluğu olmadığını ve Amerika'nın zaman kaybetmeksizin ve herhangi bir ön şart ileri sürmeden nükleer anlaşma ve 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Garibabadi, Amerika'nın COEP'ten ayrılarak ve 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kararı'nı ayaklar altına alarak hezimete uğramış azami baskı politikasını uyguladığını belirtti. Nükleer anlaşmanın önemli kısmının İran aleyhinde olan ambargoların kaldırılmasını oluşturduğunu ifade eden Garibabadi, Amerika'nın uyguladığı ambargolarla anlaşmanın bu bölümünün etkisizleştiğini fakat bundan dolayı yaşanan kaygıların Avrupa Birliği ve 3 Avrupa ülkesi tarafından gözetilmediğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika'ya anlaşmadan çekildiği için mahkum etmediklerini ve o ülkeden İran aleyhine uyguladığı ambargoları ortadan kaldırmasını istememelerinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Garibabadi, bu ülkelerin bunları yapmadan İran'dan taahhütlerini yerine getirmelerini istemelerinin tuhaf olduğunu söyledi. Garibabadi, ambargolar devam ettiği sürece İran'dan yapıcı eylem beklenmemeli. İran'ın tüm nükleer faaliyetleri barışçıldır ve denetime de tabidir. Bizim bu ülkelere tavsiyemiz halkı aldatmamaları ve İran milleti karşısında taahhütlerini yerine getirmeleridir dedi. İran'ın sonuç odaklı müzakere istediğini ifade eden Garibabadi, yeni Amerikan yönetiminin uluslararası hukuka saygılı olmak, ambargoları kaldırmak ve zor kararlar almak için istekli olduğunu görülmediğini ifade etti.
İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Siyonist rejim İsrail'in nükleer silahları karşısındaki suskunluğunu eleştirerek, uluslararası camia ve ajans 50 yıldan beri Siyonist rejim İsrail'in faaliyetleri karşısında gözlerini kapatmıştır dedi. Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumunda Siyonist rejim temsilcisinin ajansın son 7 ay zarfında İran'ın nükleer faaliyetleri karşısında gözlerini kapattığına dair sözlerine karşın bu konuyu belirtti. Garibabadi, hiçbir silahsızlanma, silahları kontrol anlaşmasına bağlı olmayan bir rejim temsilcisinin bu sözleri söylemesi son derece komiktir. İran, NPT çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesine rağmen İran hakkında 7 aydan söz ediliyor. Fakat uluslararası camia ve ajans 50 yıldan beri bu rejim faaliyetlerine karşı gözlerini kapatmış, adeta kör olmuştur. Daha fazla üzüntü verilecek konu ise ajansın bu alanda bilerek susmasıdır dedi. Garibabadi ayrıca yaptığı açıklamada bununla birlikte uluslararası toplum ve ajansın 50 ile aşkın bir süredir bu rejimin faaliyetlerine karşı açık bir şekilde kör olduğudur dedi.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere yönelik zalimce yaptırımları uygulamaya yönelik yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre İnsan Hakları Konseyi'nin 48. oturumunun ikinci gününde dün konuşan İsmail Bakai Hameni yaptığı konuşmada İran'ın insan haklarını destekleme taahhüdünü vurgulayarak bunun insan hakları mekanizmalarının diğer hükümetlerin yasa dışı eylemleri nedeniyle bir ülkenin insanları tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerini ele almasını engellememesi gerektiğini söyledi. Hameni özellikle dış askeri müdahale ve insanlık dışı yaptırımlara atıfta bulunarak Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere sert yaptırımlar uygulamaya yönelik alışkanlık haline getirdiği yaklaşımını sürdürmesi ve ağır, sistematik ve ciddi ihlaller gerçekleştirmesi utanç verici dedi. İran'ın Büyükelçisi ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi, Afganistan'daki korkunç durumu yabancı askeri müdahalenin açık bir örneği olarak Afganistan'daki 20 yıllık Amerika liderliğindeki askeri müdahalenin mirası öldürme, imha ve artan uyuşturucu üretimi olarak nitelendirdi. Bakai Hameni, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da halkın taleplerini karşılayacak olan dini ve etnik bütün grupların içinde yer alacağı kapsamlı bir hükümetin kurulmasını istediğini bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın İran'la nükleer müzakerelerde ilerlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanmaya devam ettiğini ileri sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü, dün düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin İran'ın nükleer müzakere ekibindeki değişiklikle ilgili sorusuna cevap olarak açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Biden'ın hala diplomasinin ilerlemenin en iyi yolu olduğuna inandığını ve İran'ın nükleer yeteneklerin farkında olduğumuzu ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışabileceğimiz bir döneme geri dönmenin en iyi adım olduğuna inandığını söyledi. Jen Psaki diplomasi yoluyla neyin mümkün olduğunu belirlemenin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu da söyledi. Eski Amerikan Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde ayrılarak İran'a karşı azami baskı siyasetini gündeme getirdi. Biden'ın yönetimindeki yetkililer de Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı siyasetlerinin yenilgiye uğradığını defalarca bildirmelerine rağmen şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilciliği Yardımcısı Suriye'nin petrol ve servetinin yağmalanmasının durdurulması gerektiğini söyleyerek Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal ve tamamen kaldırılmasını vurguladı. İran'a göre Zehra Irşadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün akşamki oturumunda yaptığı konuşmada, hızlı restorasyon ve yeniden inşa planlarına yönelik çabaların artırılması ve hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, insani durumu ağırlaştırmada yıkıcı rolü olan tek taraflı yaptırımların derhal ve tamamen kaldırılmalı, Suriye'nin petrol ve servetinin yağmalanması durdurulmalı, su silah olarak kullanılmamalı, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin dönüşleri kolaylaştırılmalıdır dedi. Suriye halkının 10 yılı aşkın süredir acı çektiğini belirten Zehra Irşadi, uluslararası toplumun bu vahim duruma çözüm bulma konusunda ciddi siyasi ve ahlaki sorumluluğu var dedi. Irşadi, çatışmanın sona ermesi, davetsiz tüm yabancı güçlerin tamamen geri çekilmesi, teröristlerin yenilgiye uğratılması ve toprak bütünlüğü, birlik ve siyasi bağımsızlığın garantisi Suriye krizinin çözümü için nihai çözümdür dedi. Irşadi, İran'ın karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için Suriye halkına ve hükümetine yardım etmeye devam edeceğini de vurgu yaptı.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilci yardımcısı Mehdi Ali Abadi, İran İslam Cumhuriyeti Yemen'deki ekonomik ablukanın kaldırılması, ülkeye insani yardım gönderilmesi, ateşkes sağlanması ve kapsamlı barış görüşmelerinin başlatılması çağrısında bulunuyor dedi. İnsan Hakları Konseyi'nin 48. oturumunun ikinci gününde konuşan Mehdi Ali Abadi, Yemen'de devam eden korkunç insani durumu atıfta bulunarak şöyle dedi. Yemen'deki son 7 yıldaki bu durum, Amerika, Kanada, İngiltere'nin askeri yardımları, silahları ile Yemen'e çok zor insani ve kriz koşulları empoze eden saldırgan ülkelerin yasa dışı askeri saldırganlarının bir sonucudur. Ali Abadi 7 yıldır Yemen'in bombalanması bu ülkenin halkını açlığa mahkum etti. bu ülkenin altyapısını yok etti. Yemen'de terör örgütlerin kurulmasına ve yayılmasına zemin hazırladı dedi. İranlı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti Yemen'deki ekonomik ablukanın kaldırılması, ülkeye insan yardım gönderilmesi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyor dedi.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü İran'ın İslam ülkeleriyle son 5 ayda ticaretinin 34.5 milyon ton değerinde 17,1 milyar dolar olduğunu söyledi. Mehr Haber Ajansı'na göre dün açıklama yapan Ruhullah Latifi, İranlı tüccarlar son 5 ayda 50 İslam ülkesine hacmi 27,3 milyon ton olan 9,1 milyar dolar değerinde mal ihraç etti.
İran İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, 70 binden fazla İranlının Hüseyin'i Erbayin merasimleri çerçevesinde yürüyerek katılım için kayıt yaptırdığını söyledi. Hüseyin Zulfikari dün yaptığı açıklamada kayıt yaptıran söz konusu kişilerden 45 binin ilk doz korona aşısını yaptırdığını ve yaklaşık 25 bin kişinin de ikinci doz aşıyı yaptırdığını söyledi. Zulfikari, Irak hükümetiyle sınırlı bir anlaşmaya varıldı ve 150 tırın Irak'a vergisiz gönderilmesine karar verildi dedi. Zulfikari, Irak hükümeti tarafından bu yıl Erbayin'de İran için belirlenen 60 bin kişilik kota dün kesinleşti ve her iki doz korona aşısı olanların Irak'a seyahat etmesine izin verildi dedi.
300 bin doz içeren Rus aşısı Sputnik V'nin 11. sevkiyatı dün Rusya'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine teslim edildi. İRNA'ya göre Moskova'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, İran'a teslim edilen son parti Rus aşısı ile bu zamana kadar Rusya tarafından İran'a toplamda 1 milyon 300 bin dozdan fazla aşının teslimatının yapıldığını bildirdi. Rusya doğrudan yatırım fonu da çarşamba günü yaptığı açıklamada Sputnik Light adlı Rus korona aşısının İran İslam Cumhuriyeti tarafından tescil edildiğini duyurdu.
Öte yandan Türkiye'de Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 276 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 27.802 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak kısa sürede vaka sayıları ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Donsre kardeş Azerbaycan başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Kirligil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." dedi. Bu arada Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüş ve törenler düzenlendi. Bugün Bakü'nün yanı sıra Nahçıvan, Gence, Sumgayit ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye-Almanya iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini aktardı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de 3 milyona aşkın kişinin geçici koruma statüsü altında bulunduğu kaydederek hala ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır dedi. Bakan Soylu, Batı'nın bugüne kadar Afganistan'ın huzura ve kamu düzenine erişmesi konusunda herhangi bir adım atmadığını vurgulayarak, Batı şöyle düşünmektedir: Türkiye sınırını garantiye alsın, bizi de muhafaza etsin. Eğer geçerse Türkiye kaçak göçmeni kendisinde tutsun. Bu kürsüden defalarca söyledik. Biz Batı'nın göçmen deposu değiliz.
Filistinli Esirler İşleri Komitesi'nin avukatı Halit Reslan, Siyonist rejimin Celbu cezaevindeki Filistinli esirlerin hapishanede yargılanmasını istediğini bildirdi. Halit Reslan dün El Meyadin kanalına yaptığı açıklamada, Celbu hapishanesinden 6 Filistinli esirin kaçma eyleminin 9 aylık bir planın sonucu olduğunu belirterek, Muhammed El Arazi ve Zekeriya El Zübeyde'nin tutuklanmasının tesadüfü olduğunu söyledi.
Anketlerde muhafazakar hükümeti oy kaybeden İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinede revizyon yaptı. Afganistan'dan çekilme sürecinde tatilden geç dönen Dışişleri Bakanı Dominic Raab başka bir bakanlığa gönderildi. Hükümet sözcüsü kabine değişikliğinde pandemi sonrası iyileşmeyi daha iyi ilerletebilmek için güçlü bir ekip kurulmasının amaçlandığını söyledi. İngiltere'de hükümetlerin düzenli olarak yaptığı kabine değişikliği, başbakanın otoritesini sağlamlaştırmak için kullandığı araçlardan biri olarak yorumlanıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber bülteni burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Sabahki ilk yorumumuz, İran'ın koronavirüs aşılarını yapma hususundaki rekorlar etrafında. Delta olarak bilinen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yayılması, bu ölümcül virüse yakalanmalar birçok ülkede aşılamayı hızlandırma zaruretini ortaya koymuştur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yaklaşık bir ay önce televizyonda yaptığı konuşmada koronavirüs ile mücadele hususunu ülkenin acil ve öncelikli meselesi olduğunu belirtmiş ve şöyle bir vurguda bulunmuştur. Aşı ister ithalat ister iç üretim ile artan çabalarla herhangi bir şekilde temin edilmeli ve tüm insanlara sunulmalıdır. Aşı üretimi hususundaki teknik ve uzmanlık girişimleri ve sipariş için yürütülen diplomasi, ayrıca ihtiyaç olan aşının ithalatının yapılması şimdi de olumlu etkilerini göstermeye başlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tedavi Bakanı Dr. Behram Aynullahi, salı günü yerli üretim aşıların temininin yanı sıra bu sürece paralel olarak ithalatın da artırılması ile bu hafta İran'da haftalık koronavirüs aşılama rekoru kıracağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda Almanya'nın haftalık 5 milyon doz aşılama hızı ile dünya genelinde ilk sırada olduğu belirtildi. İran'da aşılanmış toplam aşıların sayısı şimdi de 38 milyonu aşmıştır. Yerli aşının üretimin artması ile bir ay içerisinde aşı oranının 50 milyona ulaşılacağı belirtiliyor. İmam Hümeyni fermanlarını uygulayan kurmayı koordinatör yardımcısı Seyyid Mustafa Haşimi, salı günü bu hususta yaptığı açıklamada, Şefa Farmen şirketinin ikinci etabındaki üretimin geliştiğini duyurdu ve şöyle bir açıklamada bulundu. Bereket aşısının bu üretim hattında 6 ile 8 milyon doz üretilebilecektir.
Bu üretim hattı gelecek günlerde hizmete girecek. Bereket aşısının üretimi hali hazırda 10 milyon dozu aşmıştır. Buna ilaveten yerli üretim olan Razi, Pasteur, Fahra ve Bereket aşılarının üretim ruhsatı da çıkarılmıştır. Koronavirüs pandemisinin dizginlenmesi aslında dünya genelinde koordineli küresel bir çabaya bağlıdır. Dünya genelinde koronavirüs aşısının üretimi için yürütülen onlarca başarılı proje ve kaydedilen gelişmelere rağmen ilaç ve tıp piyasalarındaki tekelciliğin tüm ülkelere koronavirüs aşısına adil bir erişim sağlamalarına izin verip vermeyeceği sorusu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda İran Sağlık ve Tedavi Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reis'i Dünya Sağlık Örgütü'nün İran temsilcisi Cafer Hüseyin ile görüşmesinde bu hususa değindi ve aşı apartheidi ve ayrımcılığı hususunda uyarıda bulundu. İranlı yetkili şöyle dedi: Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Johnson & Johnson gibi aşıların sadece birkaç ülkeye verilmesinin bildirilmesi çok tehlikelidir. Bazı büyük ülkelerin alevlendirmekte olduğu aşı apartheidi, bu aşıları üreten sayılı ülkelerin çıkarlarından başka kimsenin işine yaramayacak. Bu aşı apartheidi dünya insanların sağlığının lehine asla olmayacaktır. Koronavirüsün delta varyantı ilk kez Hindistan'da görülmüştü. Şimdi de dünyanın geneline yayılmış ve tehlike çanlarını çaldırmıştır. Hızlı bir şekilde dünyanın farklı ülkelerinde aşılanmış kişilere bile bulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmeleri ise 2022 yılına dek dünya hala koronavirüs ile mücadele etmekte olacaktır. Çünkü bu yıla kadar dünya insanlarının sadece %40 kadarı aşılanmış olacak. Bu da gerekli görülen %70'e ulaşılamayacağı anlamına geliyor. Washington Times gazetesi Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom'dan naklen şöyle yazıyor: Yeni koronavirüs varyantının dünyaya yayılmasına paralel olarak aşı rezervlerinin sadece %0.3'ü kadarı az gelirli ülkelere aktarılmıştır. Hali hazırda aşı stratejik bir ürüne dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü'nün sloganı ise ilk aşı en iyi aşı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda İran aşı üretim için bilimsel ve araştırma alanındaki çalışmalarını arttırmıştır. İran Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da bu yönde değerlendirilmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Pentagon'un Kabil'deki İHA'lı saldırılarında sivil ölümüne göz yumması etrafında. Amerika, Afganistan'a saldırmak için bu ülkenin halkını terörizme karşı savunduğunu mazeret olarak gösterse de, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Afgan sivil halkının hayatına zerre kadar önem vermediğini gösterdi. Bu bağlamda Pentagon sözcüsü John Kirby, pazartesi akşamı 10 sivil ölümüne neden olan Kabil'deki bir eve yapılan İHA'lı saldırı izah etmek için bu hususta araştırma yapılması yönünde planlarının olmadığını vurguladı. John Kirby, Kabil Havalimanı etrafına yapılan İHA'lı saldırıları izah etmek adına şöyle bir iddiada da bulundu: O saldırı havalimanına yönelik yakında gerçekleştirmesi planlanan saldırıları önlemek içindi. Pentagon sözcüsünün bu sözleri Amerika'nın bu cinayetin boyutlarını aydınlatmak için hiçbir niyeti olmadığını gösteriyor. 13 Amerikalı askerin ölümüyle sonuçlanan 26 Ağustos Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısının ardından Amerikan Başkanı Joe Biden pasif bir tepki göstererek Washington'un IŞİD'den intikam alacağını öne sürmüştü. Bu yüzden Pentagon, IŞİD'e yönelik intikam saldırılarında alelacele davranarak 29 Ağustos'ta tam hedefleri belirlemeden ve gereken incelemeleri yapmadan Kabil etrafında İHA'lı saldırılar gerçekleştirdi. Pentagon'un iddialarına göre bu saldırılarında iki IŞİD üyesi öldürülse de daha sonra CNN ve Fox News kanalları bu saldırıda bir konutun da hedef alındığını ve ev ahalisinden 7 çocuğun öldürüldüğünü bildirdiler. Bir sonraki aşamada 10 Eylül'de New York Times gazetesi araştırmaların Biden hükümetin iddiasına rağmen Kabil'e yapılan İHA'lı saldırılarda sivillerin de öldürüldüğünü, buna ilaveten hiçbir IŞİD bombacısının da izinin olmadığını gösterdiğini yazdı.
Bu gazete denetim kameralarını inceleyerek uzmanların görüşlerini alıp Amerikan kurtarma ekibinin çalışanlarından olan Zemari Ahmed'in yanlışlıkla IŞİD'li bir terörist olarak düşünüldüğünü ve onun arabasının evinin yanında hedef alındığını belirtti. Gazete Ahmed'in iş arkadaşlarından naklen Amerikan ordusunun kuşkulandığı faaliyetlerin aslında arkadaşlarının rutin faaliyetleri olduğunu belirttiklerini bildirdi. Bu saldırıda 7 çocuk dahil Ahmed'in ailesinin 10 üyesi öldürüldü. Pentagon'un IŞİD'lerin öldürmesi hususuna büyük yaralarının ifşaatının ardından ve pratikte Afgan sivillerin hedef almasının kesinleşmesiyle Washington başka mazeretler ve yalan dolan iddiaları öne sürmeye başladı. Amerikan ordusu Genelkurmay Başkanı Afgan sivillerin öldürmesi hususunda özür dilemek yerine Kabil'deki İHA'lı saldırıları izah etmek adına bu saldırının hayata geçirmesinde süreçlerin doğru uygulandığını belirtti ve bu saldırının yerinde bir saldırı olduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray sözcüsü de hedef alınan arabanın patlamanın bölgede büyük hasarlara yol açtığını belirtti. Bu mantık dışı izahatlar ve iddialar Amerika'nın insanlık karşıtı mahiyetini daha da çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. Amerika daha önce de İHA'lı saldırılarda tam bir inceleme yapmaksızın sivil bölgelere hedef almış, Pakistan ve Afganistan'da büyük sivil kayıplara yol açmıştı. Afganlı siyaset uzmanı Ekrem Arif'i şöyle diyor. Askeri açıdan Amerika insan hakları ve savaş cinayetleri hususunda inkar edilemez ihlaller yaptı. Özellikle de sivillerin katliamında ve hava saldırılarıyla büyük ihlaller gerçekleştirdi. Washington bu cinayet dolu girişimlerini izah etmek adına yan etkilerden söz etti. Onlara göre sivil kayıplar onların operasyonlarının doğal bir yan sonucu olarak görülmelidir. Gerçekte Amerika insanların hayatına hiçbir şekilde önem vermiyor ve sadece görünüşte kamuoyunu aldatmak için izahat yapmaya çalışıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 25 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 9 Safar 1443 ve Miladi 16 Eylül 2021 Perşembe. Allah Resulü'nün önde gelen sahabesi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yakın yarenlerinden Ammar bin Yasir, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın askerleri ile Muaviye güçleri arasında vuku bulan Saffeyn Savaşı sırasında şehit düştü. Ammar bin Yasir, Peygamber Efendimiz'in hicretinden 57 yıl önce dünyaya geldi ve değerli babası ve annesi Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri sayılırlar. Küfür cephesinin kötü davranışları karşısında dik duruş sergileyen Ammar, Allah Resulü'nün savaşlarında daima peygamberin yanındaydı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özel ilgisine mazhar oldu. Ammar'ın Saffeyn Savaşı'ndaki şehadeti gerçi çok acıydı, ancak onun şehit olmasını önemli kılan mesele Allah Resulü'nün şöyle buyurduğudur. Ey Ammar! Benden sonra bir fitneyle karşılaşacak. Öyleyse böyle bir olay meydana gelirse Ali ve onun grubuna uy. Zira hak Ali'dedir ve Ali haklıdır. Ey Ammar! Sen Ali ile birlikte iki grupla savaşacaksın. Biatı kıranlar ve zulüm işleyenler ve ardından bir grup seni öldürecektir. Altı yıl önce bugün Hicri Şamsi 25 Şehrivar 1394'te İran İslam Cumhuriyeti Rehberlik Bilgilen Meclisi üyesi Ayetullah Ebul Kasım Hazali vefat etti. İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasından önce yoğun faaliyetlerde bulunan Ayetullah Hazali, İran Anayasası'nın tedvin edenlerinden sayılırdı ve İran Anayasayı Koruma Konseyi üyeliği ve İran Rehberi Belirleme Meclisi olan Bilgiler Meclisi üyeliğine seçildi. ...80 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1320'de İran'da Rızahan Mirpenc'in dikta hükümeti sona erdi ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'nin saltanatı başlamış oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun İran'ın kuzeyi ve İngilizlerin batıdan ve güneyden İran topraklarına saldırı bu toprakları işgal etmeleri ardından Rıza Han 25 Şehriver 1320'de 16 yıllık diktatörlüğü ardından istifa etmek zorunda kaldı ve İran'dan sürgün edildi ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi İngilizlerin yardımıyla tahta geçti. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1357'de İran'ın kuzeydoğusunda 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve Tebes kenti ve etraf köyleri yerle bir oldu. 25 binden fazla insanın ölümü ve 10 binlercesinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Tebes depremi, İran'da despot şah rejimine karşı başlattıkları kıyamın yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak şah rejimi, İran halkına bu korkunç faciaya yönelik duyduğu üzüntüyü suistimal ederek İslam inkılabının zafere kavuşmasını engellemeye çalıştı. Rahmetli İmam Hümeyni, İran halkına gönderdiği bir mesajda Tebes depremzedelerine yardım yapılmasına vurgu yapıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li belediyelere kredi onayı verilmiyor.
Yeni Asya.
Üniversiteli işsizler çığ gibi.
Star.
Büyük müjdeyi Aselsan duyurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Berçin 14 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde "Daha fazla tüketerek değil, üreterek büyümek" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tüketim seviyesi sabitken tüketilen ithal ürünlerin bir kısmının ithal edilmeyip yurt içinde üretilmesi, keza üretim artarken tüketimin daha az artması, sabit kalması veya azalmasıyla üretilen ürünler daha fazla miktarda yurt dışına ihraç edilirse o ekonomide üreterek büyümek mümkün olabilir. Peki ihracatı artırmak veya ithal ikamesi oluşturmak istenmesine rağmen yeterli üretim yoksa ne yapılabilir? Cevap: yatırım, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Salgın Türkiye'de üretilen ürünlere talebi artırdı. Fakat bir süre sonra görüldü ki Türkiye'nin üretim kapasitesi sınırlıymış. Yani aslında yurt dışına satacak ilave malı yokmuş veya azmış. Rekabetçi kur uygulamalarının Türkiye'de niçin tam çalışmadığının temel sebebi bu olgudur. Plastik ham maddede, MDF'de, cam eşyada, gübrede ve diğer bazı sektörlerde açık bariz bir şekilde görüldü. Çimentoda kapasite fazlası var. O hariç diğer pek çok sektörde yatırım yapma ihtiyacı olduğu çok açık. Peki faizler bu kadar yüksekken yatırım yapmak mantıklı bir davranış mıdır? faizlerin yüksek olduğu bir ortamda harcamaların bilhassa yatırım harcamalarının azalacağı varsayılır. Fakat Kasım ayından bugüne kadar faizler devamlı yükselmesine rağmen Türkiye büyüme oranlarında rekor üstüne rekor kırıyor. Üstelik makina ve teçhizat yatırımları büyümenin en önemli bileşenlerinden biri. Soru: madem yatırım ihtiyacı had safhada, acaba Türkiye'de yatırım yapılıyor mu? Son 5 yılın ilk yarısında GSYH hesaplarına göre sabit sermaye oluşumu için yapılan harcamalar toplam harcamaların 2017 %30,1, 2018 %30,6, 2019 %27,0, 2020 %27,0, 2021 %28,7'si şeklinde gerçekleşmiştir. Sabit sermaye için yapılan harcamalar 1. Konut dahil inşaatı, 2. Makine ve teçhizat artı silah sistemlerini ve 3. Diğer makine ve teçhizat artı silah sistemleriyle diğer kalemlerden oluşuyor. Son 2 yılda yatırımın kompozisyonunda inşaatın aleyhine önemli bir değişim olmuş. İnşaat harcamalarının yatırım harcamalarından aldığı pay 2017 %57,5, 2018 %57,8, 2019 %52,2, 2020 %46,0, 2021 %43,7. Tabloya göre inşaat harcamaları 2018 yılına göre 14,1 puan azalmış. Öte yandan makine ve teçhizat yatırımlarının aldığı pay artmış gözüküyor. Orta vadeli plan 2021 yılında GSYH'yı 6,648 milyar TL ve ortalama dolar kurunu da 8,30 TL olarak tahmin ediliyor. Eğer yılın ikinci yarısı da yılın ilk yarısı gibi geçerse yatırım harcamaları bu yıl 1 trilyon 908 milyar TL'ye ulaşacak. Bu yatırım harcamalarının %56,3'ü yani 1 trilyon 74 milyar TL'si de makina ve teçhizat ile diğer yatırımlara gitmiş olacak. Yani GSYH'nın %16'sı makina ve teçhizat artı silah sistemleri artı diğer harcamalara gidecek. Cevap: evet, sıfırdan değil fakat genişleme ve büyüme yoluyla Türkiye'de yatırım yapılıyor. Bu müthiş dönüşüm son 20 yıldır galiba ilk defa yaşanıyor. Peki hükümet ne istiyor? Galiba hükümet yetkililere de niçin faiz indirmeleri gerektiğini bilmiyor.
İsfender Korkmaz 14 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde kur istikrarını kim bozuyor başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası Başkanı göreve geldikten sonra 30 Mart'ta enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar politika faizinin enflasyon değerinin üzerinde olacağını söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan sürekli doğrudan veya dolaylı açıklamalarıyla faiz indirimi istiyor. Merkez Bankası Başkanı dayanamadı galiba. Konuşmasında enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyonun önemine vurgu yaptı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ağustos ayı tüfe oranı %19,25 oldu. Merkez Bankası gösterge faizi olan %19 faiz oranı tüfenin altında kaldı. Gösterge reel faizi -%0,21 oldu. Ama aynı ayda çekirdek enflasyon 16,76 oldu. Yani gösterge faizinin altında kaldı. Merkez Bankası enflasyon düşecek, çekirdek enflasyonu göre reel faiz var, gösterge faizini artırmıyorum veya düşürüyorum derse kurlarda hareket yaşanır. Döviz alacakların elinde TL olması gerekiyor. Kredilerde sınırlama getirildi. İşçi çıkarma yasağı nedeniyle bütçe ödemeleri düştü. Ayrıca TL zaten %38 oranında olması gerekenden daha düşük değerdedir. Bunlar dövize yönelmeyi ve kur artışını sınırlı tutabilir. Ama TL'de kalmanın riskleri de daha çok artarsa kurlar yeniden artar. 2017 yılının Ağustos ayında Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihale faizi %8 ve TÜFE oranı %9,79 oldu. 2017 yılı yıllık enflasyon ise %11,97 oldu. Eksi reel faiz ödemeler dengesi krizi yarattı ve Türkiye'nin 160 baz puan olan CDS oranı 540 baz puana çıktı. Yabancı sermaye ülke riskini takip ediyor. Yüksek olunca hem dış borç faizi yüksek oluyor hem de eksi faiz ve yüksek risk nedeniyle Türkiye'ye gelmiyor. Naci Ağbal döneminde Merkez Bankası gösterge faizi reel faiz düzeyindeydi ve sıkı para politikası vardı. Bu nedenle öncesinde 539 baz puan olan CDS oranı 287 baz puana gerilemişti. Kurlar da istikrarlı gidiyordu. Ağbal görevden alındı, Türkiye'nin CDS oranı 460 puana yükseldi ve kurlar da arttı. Bu olaylardan çıkan tek sonuç, kurlar düşünce veya yatay seyredince ekonomi yönetimi faiz sorunu çıkarıyor ve kuru artırıyor. Kur artışını ihracatta rekabet gücünü artırmak için istiyor olabilir. Gerçekten ihracatta da bir artış var, fakat ithalatta da artış var. Çünkü ihracat malı üretiminde en az %70 oranında ithal girdi kullanılıyor. Ekonomik istikrar daha çok bozuluyor. Yani ekonomi yönetiminin attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Dahası ekonomi yönetiminin bu eğilimini içeriden bilenler veya tahmin edenler döviz doldur boşalt yaparak spekülatif karlar elde ediyorlar. Ekonomi yönetimi bu kadar yanlış kolay kolay yapamaz. Bu kadar yanlışı neden yaptığının cevabını ise yalnızca ekonomi yönetimi bilecektir.
Erdal Salam 14 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Polisiye tedbirle ekonomiyi düzeltme fikri değişmedi" başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti iktidarının polisiye tedbirlerle ekonomiyi düzeltme anlayışı hala devam ediyor. Gıda enflasyonu yükseldiği için yine bakanlıktan hal teftişleri ve etiket kontrolleri başladı. Sebze meyve fiyatları yükseldi diye sokaklarda devletin seyyar manavlar açtığına, zabıta ve polislerle medyaya önceden haberler verilip gösterişli dükkan baskınlarına şahit olmuştuk diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dün 10 ilde başlayan hal kontrollerinde ise biraz daha usturuplu bir tutuma şahit olduk. İktidarın polisiye tedbirle ekonomiyi düzeltme anlayışı makyajı değişti ama devam ediyor diyebiliriz. Konuya yakın bir uzmanla üslup değişikliğini konuştuğumda, Ticaret Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden sonra kendini kurtarmak için bu teftişleri yapıyor gibi verdiği izlenim bu yorumunu yaptı. Herkes biliyor ki piyasanın dinamiği işliyor. İşleyişteki fiyat artırıcı mekanizmalara yıllardır konuşulup hiçbir çözüm bulunmadı ama gıda fiyatları arttığında göstermelik tedbirlerle gün kurtarılmaya çalışılıyor. 10 yıllardır hal yasasında değişiklik konuşulur, aracılık mekanizmasının düzeltileceği söylenir, tarladan tezgaha aksayan yönler için tedbirler alıyoruz denilir ama somut hiçbir rasyonel adım atılamadı. Çok daha köklü, tarımın baştan sona yeniden organize edileceği gerekirse kamunun rasyonel regülasyonunun devreye gireceği kapsamlı bir tarım reformuna ihtiyaç var. Hem üretici hem de satıcının şikayetçi olduğu bir işleyiş içindeyiz. Buna pandemi ve geçiş süreciyle ilgili küresel sıkıntılar eklenince tüm dünyada olduğu gibi bizde de tarım fiyatlarındaki artış normal oranların çok üzerine çıktı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ozon tabakası, yerkürede hayatın beka güvencesi. ...1970'li yılların başında bilim adamları ilk kez buzdolabı ve spreylerde ve deterjanların yapımında kullanılan kimyasal maddeler olan klorofluorokarbon gazı ozon tabakasını tahrip ettiğini fark etti. Ozon tabakasının tahrip olması sonucu yeryüzüne aşırı miktarda UV ışınları ulaşıyor. Yine 1985 bilim adamları Güney Kutubu'nda ozon tabakasında büyük bir delik oluştuğunu keşfetti ve bu delik her geçen yıl daha da derinleşerek büyüyor.
Bilim adamlarınca tespit edilen bu hasarlar dünya ülkelerini ozon tabakasını korumak üzere harekete geçmeye yöneltti. Buna göre 1985 yılında 28 ülke ozon tabakasına çekil düzen vermek üzere Viyana'da toplandı. Toplantıda ozon tabakasının korunması için bazı kararlar alındı ve bu bağlamda uluslararası işbirliği yapılması kararlaştırıldı. İki yıl sonra, yani 1987 yılında 46 ülkenin katılımı ile Montreal Protokolü onaylandı. Protokolde ozon tabakasını tahrip eden maddelerin tespiti ve bu maddelerin yayılmasının önlenme yolları açıklandı.
İran İslam Cumhuriyeti 1988 yılında bu protokole katıldı. Bu çabaların devamında 19 Aralık 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Montreal Protokolü'nün imzalandığı gün olan 16 Eylül gününü Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü ilan etti. Böylece her yıl dünya halkının dikkatini ve ülkelerin ilgisini ozon tabakasını korumaya ve bu çevrede sorunun çözümüne odaklanmaya çalıştı. Bugün ise 16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü. Bu yüzden biz de bu konu hakkında sizlere özel bir sohbet hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Ozon tabakası yeryüzünden 20 ila 30 kilometre yükseklikte ve 3 milimetreye denk gelen 300 Dobson kalınlığında yer alan atmosferin tabakalarından biridir. Bu tabakada ozon molekülü O3 yüksek yoğunlukta bulunur. Gerçi bu tabaka yer küremizin atmosferinin çok ince bir tabakasını oluşturuyor. Fakat fevkalade önemli bir tabakadır ve yeryüzünde de hayatın bekasını güvence altına alır.
1913 yılında iki Fransız fizikçi olan Charles Fabry ve Henry Wilson tarafından keşfedilen ozon tabakası gerçekte yerküreyi koruyan tabakadır. Zira bu tabaka güneşten gelen zararlı UV ışınlarını %95 ila 99.9 kadarını emerek yeryüzünde hayatın devam etmesini mümkün hale getiriyor. Ozon tabakası emdiği UV ışınlarını kızılötesi ışınlara çevirerek yeniden yeryüzüne doğru yansıtıyor.
Yeryüzündeki yaşam için hayatı önem arz eden ozon tabakası yok olduğu takdirde insanlar, hayvanlar ve bitki örtüleri kısa sürede çok acıklı bir şekilde yok olur. Halihazırda bu önemli tabaka hasara uğradığı için UV ışınları aşırı derecede yeryüzüne ulaşıyor ki bu da deri kanseri, vücudun savunma ve güvenlik sisteminin zayıflaması ve ayrıca katarakt hastalığının artmasına sebebiyet veriyor. Bundan başka ozon tabakasının zarar görmesi dünyada ekosistem düzenlerinin tümünü olumsuz etkiledi ve dengelerini bozduğu anlaşılıyor. Bilim adamlarına göre ozon tabakasının delinmesi ve UV ışınlarının aşırı derecede yeryüzüne ulaşması, yerkürenin sıcaklığının artmasına ve kutuplarda bulunan buzların çözülmesine ve deniz suyu seviyesinin yükselmesine ve sonuçta koralların sular altında kalmasına yol açıyor.
Bundan başka ozon tabakasının hasara uğraması bitkilerin gelişme sürecinin yavaşlamasına ve canlıların genetik yapılarında değişikliklere yol açabilir. Nitekim araştırmalar da ozon tabakasının %25 incelmesi ve tahrip olması denizlerin üst düzeylerinde yaşayan deniz canlılarının %10 kadarını ve yüzeyde yaşayan deniz canlılarının %25'ini yok ettiğini ortaya koydu. Fitoplanktonların üremelerinin azalması da ozon tabakasının hasar görmesine yol açtığı bir başka olumsuz sonuçtur. Fitoplanktonlar denizlerde beslenme zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. Daha büyük balıkların ana besin maddesi olan bu maddenin yok olması sadece denizlerde beslenme zincirini aksatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu zincirin son halkası olan insanları da deniz ürünlerinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Buna göre ozon tabakası yerkürümüzde hayatın bekası için güçlü bir kalkan olduğu söylenebilir.
Bilim adamlarının araştırmaları, klorofluorokarbon CFC ailesi atmosferin ikinci büyük tabakası olan stratosferde oluşan ozon moleküllerini yok eden en önemli etken olduğunu gösteriyor. CFC 1930'lu yılların başlarında Amerika'da üretilerek beyaz eşya üretiminde ve sanayide kullanılmaya başlandı ve daha sonra hızla tüm dünyaya yayıldı. CFC oldukça kalıcı ve yanmayan bir maddedir ve diğer kimyasal maddelerle kolay kolay reaksiyona girmez ve çok da ucuzdur. Özellikle bu maddenin geniş çapta beyaz eşya üretiminde ve özellikle soğutucu ve ısıtıcı cihazlarda kullanılmasına ve üretilen ürünlerin müşterilerinin artmasına sebebiyet verdi.
1970 yılının başlarında araştırmacılar başta klor gazını içeren CFC olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin ozon tabakası üzerindeki etkilerini araştırmaya başladı. Klor gazı, yüzme havuzları, bitkiler, deniz tuzu ve volkanlardan stratosfere ulaştığı takdirde kolayca atmosferdeki su ile birleşir ancak CFC'nin içerdiği klor gazı bu maddenin kalıcılığı yüzünden yağmur suyunda çözülmez ve zamanla stratosferin içinde hareket etmeye başlar ve hiçbir doğal süreç buna mani olamaz. Bu maddeler daha yüksek tabakalara ulaştığında güneş ışınlarının etkisi altında klor gazını serbest bırakır. Serbest kalan klor gazı ise ozon moleküllerini hızla yok eder. Öyle ki her klor atomu yeryüzüne geri dönene kadar 100 bin ozon molekülünü parçalayabilir. Bundan başka CFC'nin kalıcı olma özelliği bu maddeye uzun süre atmosferde kalmasına ve ozon tabakasını tahrip etmeye devam etmesine imkan sağlar.
CFC maddesinin kullanılmasına devam edilmesinin ardından bir grup İngiliz bilim adamı 1985 yılında tamamen tesadüfi bir şekilde Güney Kutbu'nda ozon tabakasının önemli bir bölümü şiddetle tahrip olduğunu ve büyük bir delik açıldığını, delik genişlediği takdirde ise yeryüzünde hayat tehlikeye gireceğini fark etti. İngiliz bilim adamları bu ölümcül deliğe yol açan etken, sera etkisi yapan hidroklorofluorokarbon HCFC gazı olduğunu ilan etti. Gözlemlerin de sonuçları oldukça vahimdi. Öyle ki bilim adamları bu sürecin aynı şekilde devam etmesi durumunda bu gazlar 2050 yılına kadar ozon tabakasını tamamen yok edebileceğini açıkladı.
Bu yüzden ve ozon tabakasının daha fazla tahrip olmasını önlemek üzere 1987 yılında Montreal Protokolü onaylandıktan sonra başta sanayileşen ve yarı sanayileşen ülkeler olmak üzere birçok ülke ozon tabakasını tahrip eden CFC, halon ve tetroklorid karbon gazlarını üretmeye ve kullanmaya son vermeye ve böylece ozon tabakası normal şekline geri dönmesine fırsat verilmesi yönünde karar aldı. O tarihten sonra CFC gazının üretilmesine sıkı kısıtlamalar uygulanmaya başladı ve bu da 21. yüzyılın her 10 yılında ozon tabakasını %1 ila 3 hızıyla onarma fırsatı sağlamış oldu.
Bilim adamlarına göre bu süreç aynı şekilde devam ettiği takdirde ozon tabakası kuzey yarım kürede ve orta enlemlerinde 2030 yılına kadar tamamen onarılır. Güney yarım kürede de 2050'li yıllarda ve kutup bölgelerinde ise 2060 yılına kadar aynı durum geçerli olabilir. Bu arada ozon tabakasını koruma yönünde de sarf edilen çabalar aynı zamanda iklim değişikliğinde de önemli etken olan milyarlarca ton karbon dioksidin de atmosfere karışmasının önlenmesinde etkili olmuştur. Bu sürecin aynı şekilde devam etmesi durumunda 2030 yılına kadar da her yıl 2 milyon cilt kanseri vakası önleneceği ve yerküre son yıllarda nazaran daha serinleyeceği ifade ediliyor.
Kuşkusuz bu başarı yaklaşık 40 yıldır ozon tabakasını korumak üzere süren uluslararası işbirliğinin ürünüdür ve yeryüzünde daha iyi ve daha sağlıklı bir hayat sürdürme umudunu artırmıştır. Bu yıl Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü için, Ozon Yaşam için, Ozon Tabakasını 36 Yıl Koruma sloganı seçilerek uluslararası işbirliğiyle birçok çevre sorunu, özellikle de iklim değişikliği alanında karşılaşılan meseleleri çözmenin ve dünyayı yaşamak için daha iyi hale getirmenin mümkün olduğunu ortaya koydu.
Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Ozon Tabakası'nı koruma günü ilan edilen 16 Eylül gününde bugüne ilişkin hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışacağız. Bugün Gilan ilinden sizlere bahsedeceğiz.
Merkez kenti Reşt olan Gilan ili, İran'ın yemyeşil kuzey bölgesinde ve Hazar Denizi kıyısında bulunuyor. Üstelik yemek ve besin maddelerinin sahip olduğu farklı özellikler ve tatlıları nedeniyle birçok ziyaretçinin ilgisini çekerek onları ağırlıyor. Eğer Gilan ilini İran'ın en lezzetli yemekler illerinden biri adlandırırsak yerinde olacaktır.
Yemek farklılıkları, kültürel farklılıkları yansıtır. Aynı zamanda onları güçlendirir. Tarzı ve kültürel yapısı bir sofradan diğer sofraya birçok farklılık gösterir. Bu farklılıklar beslenmedeki farklı besin maddeleri, damak zevkleri ve çeşitli kültürlerin köklerinden kaynaklanıyor. Günümüzde yeme alışkanlıkları, mutfak çalışmaları, istekler ve ilgiler, toplum bilinci, inançlar, tabular, yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve tüketilmesiyle ilgili efhamlar tek kelimeyle zengin bir kültürel kavram olarak kabul edilir.
Dünya Turizm Örgütü'ne göre turistik varış yeri seçiminde en önemli faktör kültürel motivasyondur. Daha sonra doğal ikinci sırada bir sonraki faktör olarak kabul edilir ve gıda üçüncü sırada yer alır. Araştırmacılar turizm piyasasında gıdanın payını yaklaşık %15 ve gıdanın bir turistin seyahat harcamalarındaki payının ortalama 150 ila 200 dolar arasında tahmin ediyor. Ayrıca turizm uzmanlarına göre turistlerin %86'sının ziyaret ettikleri yere geri dönmesinin nedeni iyi ve unutulmaz bir yemek deneyimidir.
İran'ın kuzeyinde bulunan Gilan halkının sofrası çeşitli yemeklerin kendine has hazırlama tarzı, aynı zamanda İslami ilkelere uyulması açısından helal gıda sektöründe ciddi ve önemli bir yere sahip olmanın yanı sıra yeni yemekleri denemek isteyen ve yemek turistlerin cezbinde büyük katkısı vardır. Gilan ülkenin en zengin sofralarından birine sahip ve bölgenin doğal ve iklimsel özellikleri sonucu var olan yemek çeşitliliğiyle yemek turistlerini çekmek için büyük bir kapasite oluşturmuştur.
Gilan'ın yöresel yemekleri ülkenin diğer bölgelerinin yemeklerinden bir nevi farklı olan bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden biri de sebze kökenli gıdaların çok çeşitli olmasıdır. Nitekim Gilan'da bir hanım 30 güne kadar et kullanmadan çeşitli sebzelerle farklı yemekler pişirebilir. Gilan'da tereson ekiyle tanınan bu yemeklerden bazıları ise torş tere, gezene tere, henşe tere, şirin tere, kedu tere, holfe tere, eşkene tere, pilas tere, tureng zebani tere ve bu gibidir. Hepsinin ortak özelliği ise hepsinin hazırlanışında taze sarımsak kullanılmasıdır.
Gilan mutfağının yararlandığı ikinci özellik, günümüz yemek kültüründe fast food olarak adlandırılan çeşitli yiyeceklerin varlığıdır. Bu yemeklerin özelliği en kısa sürede pişirilip yemeğe hazır olmalarıdır. Bunların isimleri de biç ile bitiyor. Örneğin sayra biç, havuç biç, peynir biç, hoşkavi biç gibi. Gilan yöresel yemeklerinin bir diğer özelliği ise bazı hastalıkları önlemek amacıyla besin maddelerinin bilinçli olarak kullanılmasıdır. Örneğin atalarımız romatizmaya sebep olan neme karşı sarımsağın etkili olduğunu anlamış, bu yüzden birçok yemekte kullanmışlardır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar ve sarımsağın tedavi özelliklerinin ispatlanması ile sarımsağın bu bölgedeki yemeklerin çoğunda kullanılması sebepsiz olmadığı anlaşılıyor.
Atalarımızın tecrübe ettiği bir diğer konu, bir gıdanın olumsuz etkisini bir diğer gıdayla yok etmektir. Bu da Gilan'ın yöresel mutfağında özenle dikkat edilen bir diğer özelliktir. Örneğin deniz kıyılarında yaşayan insanların ana besin maddeleri balık olduğu için balıkların havyarı, yani balıkların yumurtaları, Gilan yöre halkı ona eşbel der. Çok tuzludur ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bu yüzden halkın sofrasının bir köşesinde eşbel varsa muhakkak yanında bakla gibi tansiyonu indiren ve dengeleyen bir yiyecek vardır.
Reşt kentinde 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın baş konsulusu olan Hyacinth Louis Rabino, Velayet Darülmers İran başlıklı kitabında Gilan yemekleri hakkında şöyle yazıyor. Gilanlıların başlıca yemekleri çilav, yani süzme pilav ve bir parça tuzlu balıktır. Bu bölgedeki büyük nüfus merkezlerindeki insanlar ekmek yemiyor. Hazar Denizi'ne has beyaz balığı İran'ın en leziz ve hoş kokulu balıklarından biridir. Beyaz balık diğer balıklar gibi insan için birçok yararı vardır. En belirgin özellikleri protein, kalsiyum, potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve yüksek fosfordur. Bu balık Hazar Denizi'ne ilaveten Gilan ve Mazenderan nehirlerinde avlanır.
Beyaz balık en popüler ve en iyi balıklardan biridir. Fakat bazıları beyaz balığı leziz olmasına rağmen fazla kılçıkları nedeniyle misafirliğe uygun bulmuyor. Beyaz balık çok yumuşak ve normal bir dokuya sahiptir ve pişirmesi ise çok zor veya diğer balıklara nazaran farklı değildir. Bu balığın lezzetinin sırrı balığın kendisinin terbiye edilmesi ve kızartmak için kullanılan yağdır. Bazıları bu leziz balığa sadece tuz ve biber ekleyerek kızartırken diğerler ise içini çeşitli sebzeler ve baharatlarla doldurarak pişiriyorlar. Sohbetimizin devamında bu yöntemlerden bazılarıyla tanışacağız.
Her balıkta olduğu gibi önce beyaz balıklar yıkanır ve derisi soyulur. İstediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Balık etlerine tuz, biber ve zerdeçal sürülür ve üzerine julyen doğranmış soğanlar eklenerek limon suyu sıkılır. Üzerine örterek dolaba kaldırılır. Böylece balığın kötü kokusu yok olurken daha da lezzetli olması sağlanır. Tabii ki bu yöntemi diğer balıklar için de kullanabilirsiniz.
Yaklaşık yarım saat sonra balıkları sudan geçirin ve temiz bir bezle fazla suyunu alın. Bir tabakta buğday unu, tuz ve biraz safranı karıştırın. Balıkları karışık una bulayarak bir kenara alın. Tavayı ocağa alın. Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı ekleyin. Ardından rendelenmiş sarımsakları yağda çevirin. Biraz sonra cips gibi ince kıyılmış veya rendelenmiş birkaç dilim zencefil ekleyin ve iyice kızartın. En sona kalan kısmı balıkları normal ateşte her iki taraf olmak üzere kızartın. Servis tabağına aldığınız balık parçalarını limon halkaları veya soğan ile istediğiniz şekilde süsleyin.
Şimdi sıra beyaz balığın bir diğer pişirme yöntemi olan doldurmuş balığın yapılışına geldi. Bu yöntemde balığı hem fırında hem tavada pişirebilirsiniz. Malzemeler ise tam ve dilimlenmemiş beyaz balık, ceviz, nar salçası, yarpuz, çemen, maydanoz, naneden oluşan bir demet hoş kokulu otlar, soğan, tuz, karabiber, kızartmak için yağ, sarımsak, taze limon ve İran'ın baharatlarından golperdir. Şimdi sıra içi doldurulmuş beyaz balığın yapılışında.
Balığı tam olarak yıkayın, içini temizleyin, biraz tuz, karabiber ve limon suyuna bulayarak yaklaşık yarım saat dinlendirin. Soğanları rendeleyin, biraz yağla birlikte tavada birkaç dakika pembeleşinceye kadar kızartın. Ardından kıyılmış kokulu otları ekleyin ve karıştırarak kızarmasını bekleyin. Sarımsakları soyup ince rendeleyin ve tavadaki malzemeye ekleyin. Yeteri kadar tuz, karabiber ve zerdeçal da ekleyin. Bu arada cevizleri makineden geçirin ve tavadaki karışıma ekleyin. İyice karıştırın. Yarım bardak nar salçası ve golper dediğiniz baharatı da ekleyerek karıştırın.
Karışım balığın içine konulacak malzemelerdir. Tavadakiler kıvama gelince ocaktan alın ve daha önce temizlenen balığın içine yerleştirin. Malzemenin dışarı akmaması için balığın etini temiz iğne ve iplikle dikebilir veya kürdan yardımı ile tutturabilirsiniz. Ardından beyaz balığı tavaya alıp her iki tarafını kızartabilir veya fırın tepsisini alarak kısık ateşte fırında pişirebilirsiniz. Her iki tarzda pişen balığı limon dilimleri ve taze otlarla süsleyebilir. İran'ın yine kuzeyinde ekilen hoş kokulu pirincinden pişirilen pilavla yiyebilirsiniz.
Girdpiç ise beyaz balıkla pişirilen bir diğer yöre yemeğidir ve genelde güveçte pişirilir. Burada yine balık temizlenir ve yıkanır. Balığın karnı hafif açılır, içi temizlenir. Biraz tuz ve biber eklenir, birkaç tane sarımsak ezilir, soğan yine hoş kokulu otlarla bir tavada hafif kızartılır, çekilen ceviz ve turunç salçası eklenir. Tüm malzeme istenirse balığın eşbeli ile birlikte balığın içine doldurulur, kürdan veya iple balığın karnı tutturulur. Ardından balığın başı ve kuyruğu iple birbirine bağlanır. Böylece balık yuvarlak şekli alır ve güvece sığar. Ardından güvecin içine bu iş için ayrılan ve iyice temizlenen taşlar üzerine konulur. Güvecin dibine çok az su, yaklaşık 2-3 kaşık su eklenir ve güvecin kapağı kapatılarak kısık ateşe konulur. Böylece balık hafif bir şekilde buharla pişer.
Değerli dinleyiciler, bu hafta da sizlere Gilan ilinden seslendik.
Değerli dinleyiciler, www.parstoday.com adresi üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'da Lübnan Hizbullah'ı temsilcisiyle görüşmesinde İran'ın çeşitli alanlarda Lübnan'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan tanker konvoyunun Lübnan'a giriş arifesinde bir mesaj yayınladı. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Siyonist rejim nükleer silahları karşısındaki suskunluğunu eleştirdi. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere yönelik zalimce yaptırımları uygulamaya yönelik yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın İran ile nükleer müzakerelerde ilerlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, Suriye'nin petrol ve servetini yağmalanması, durdurulması gerekir açıklamasında bulundu. İran, Yemen'de kuşatmanın kaldırılması ve derhal ateşkesin sağlanmasını talep etti. İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü, İran'ın İslam ülkeleriyle son 5 ayda ticaretinin 34.5 milyon ton değerinde 17,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Hüseyin'i Erbail merasimine yürüyerek katılmak için 70 bin kişi kayıt yaptırdı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.